Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, dünyamızı, kuvamızı sonsuz rahmetiyle, feyizle, bereketiyle, lütfüyle, kiremini doldursun. Kıymet hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, çok kıymetli dinleyenlerimizin, bütün mümin kardeşlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini ziyadeleştirerek, artırarak devam ettirsin. Hidayete muhtaç bütün kardeşlerimize de, insan kardeşlerimize hidayet nasip eylesin.
Amin.
Kıymetli hocam, kıymetli dinleyenlerimiz, burada Bakara suresinin 146. ayet kerimesine gelmiş bulunuyoruz hocamla beraber. Ve ayet ayet bir Kur'an-ı Kerim tefsir yolculuğu yapıyoruz. Siz kıymetli dinleyenlerimizle beraber inşallah. İnşallah bu bir Kur'an-ı Kerim üzerinde tedebbür dersi olur. Nitekim Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde hep ayetler üzerinde tedebbür emrediyor.
Evet.
Tedebbür de biraz böyle işin içine girmeyi, sağını solunu kurcalamayı, ayetin tefsiri üzerinde biraz eğilmeyi gerektiriyor.
Evet.
Durup bir tedebbür de olmuyor. Kıymetli hocam, 146. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bir hususu gündeme getiriyor. Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ve özellikle de ehli kitabın Efendimiz Aleyhisselam'ı kendi öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanıdıklarını dile getiriyor. Ve şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Kendilerine kitap verdiğimiz bu kimseler, Yahudiler, Hristiyanlar, ehli kitap, onu yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı kendi öz evlatlarını, hatta oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yani onun kim olduğunu, gerçekten onun peygamber olacağını, vaat edilen peygamberin vasıflarını taşıdığını, özelliklerini böyle çok yakinen bildiklerini dile getiriyor ayet-i kerime. Buna rağmen وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنْهُمْ Onlardan bir ferik, bir grup, bir fırka لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Gerçeği, o hakkı bile bile, gerçeği bile bile onu gizliyorlar. Üstünü kapatıyor, gizliyorlar. Şimdi hocam, bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ın ne tür vasıflarını biliyorlardı? O Tevrat, İncil'de Efendimiz'den ne şekilde bahsediliyordu? Onlardan biraz bahsedebilir miyiz?
İnşallah hocam. Yahudilerden bir grup diyor hocam, büyüklerinden, önderlerinden gelmişler Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Demişler, siz Kabe'yi niye tavaf ediyorsunuz? O bir demişler, taş bina diye tenkit etmişler. Peygamber Efendimiz de siz diyor, innekum le talem, siz biliyorsunuz ki Kabe'yi tavaf etmek haktır. O kıbledir. Tevrat'ta ve İncil'de bu yazılıdır. Ancak siz gizliyorsunuz. Allah'ın kitabındaki hakkı gizliyorsunuz ve inkar ediyorsunuz buyuruyor. Onun üzerine İbn-i Suriye yine önde gelen alimlerinden, biz diyor Allah'ın kitabından hiçbir şey gizlemiyoruz diyor. Bunun üzerine diyor bu ayet-i kerime indi. اَلَّذِنَ اَتِينَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُنَهُ كَمَا يَعْرِفُنَ اَبْنَاهُمْ Ve onlardan bir grup hakkı gizlerler. Cenab-ı Hak onlara cevap vermiş oldu. Yani yalan söylüyorsunuz, siz gizlemiyoruz diyorsunuz ama
Gizliyorsunuz
diye. Sonra Selman-ı Farsi hazretlerinden bir rivayet var hocam. Ben diyor Selman-ı Farsi köyümden çıktım, din arıyordum. Yani ateşe tapıyorlar Farisi İran'da. Ateşe tapmanın güzel bir şey olmadığını anladım diyor. Acaba hak din nedir? Din aramak için yola çıktım diyor. Bir ruhban, rahibe rast geldim. Ehli kitabın kalıntılarından diyor. Allah'ın bu ayette buyurduğu gibi yarifine hukeme yarif ebnehum diye tarif ettiği rahiplerden birisine rast geldim diyor. O derdi ki diyor, Hâzâ zemânü nebiyyin gad azalle. O bu diyor son nebinin zamanıdır. Gölgesi üzerimize düştü. Yaklaştı derdi diyor. Yahrucu min ardil Arap. Arap topraklarından çıkacak derdi. Lehu alamet. Onun alametleri vardır. İşte zekat malı yemez. Hediyeyi kabul eder. Bir de peygamberlik mührü vardır. Bunlardan alametlerden birisi de peygamberlik mührü. Omuzunda, sırtında kürek, iki küreğinin arasında yuvarlak bir ben, büyükçe bir ben, peygamberlik mührü vardır dedi diyor. Ben de işte Selman-ı Farisi Hazretleri bu bilgiden hareketle Medine'ye geliyor. İşte orada Peygamber Efendimiz'i buluyor. Bu üç alameti de
görüyor
ve Müslüman oluyor. İşte diyor bu şekilde bilenler vardı diyor işte Selman-ı Farisi Hazretleri. Bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh de Abdullah bin Selam'a soruyor. Abdullah bin Selam da Medine'deki Yahudi alimlerinden peygamberimizi görünce alametler görüyor. Bu peygamber diyor son kitabımızda bahsedilen ve Müslüman oluyor. Ona bu ayet-i kerimeyi sormuş Hazreti Ömer. Demiş ya nasıl oluyor? Ey Abdullah bu Resulullah'ı çocuğumuzdan daha iyi nasıl tanıyorsunuz? Diye soruyor. Yani bu bir acaba şey mi? Mübalağa mı? Acaba mübalağalı bir şey yani çocuklarından daha iyi tanırlar gibi yoksa gerçek var mı? Hakikati nedir? Diye soruyor. O da diyor ki ya Ömer lekad araftuhu fikum hine ra'aytuhu. Ben diyor sizin aranızda onu görünce hemen tanıdım. Kalabalık insanların içerisinde bir insanı görüyor ve bu insan diyor tarif edilen insan. Hemen tanıdım diyor. Kema a'rifu ibni izâ ra'aytuhu mine sıbiyen yel'ab. Tıpkı çocuklar arasında oynayan oğlumu tanıdığım gibi. İşte 5-10 kişi oynuyor diye sokakta. Kendi çocuğunu orada nasıl diyor tanırsa insan baba. Ben de diyor Resulullah sizin aranızda öyle tanıdım. Çok güzel benzetme yapmış hocam. Değil mi? Onlar çocuklarını tanır gibi tanırlar.
Tabii yani tam ayet-i kerimenin dediğini söylemiş.
Evet yani sokakta oynayan 8-10, 15-20 yaşında çocuk 50 tane de olsa fark etmez yani. Onların arasında ararsın kendi çocuğunu. Bulursun. Onun gibi ben de diyor kalabalık sahabe arasında baktım diyor ve onu tanıdım. Onun olduğunu diyor. Hatta ben diyor onu oğlumdan daha çok tanırım. Ömer Hazreti Ömer nasıl oluyor bu diye soruyor. Ben diyor onun Allah'tan gelen hak Resul olma şahitlik ediyorum. Onun diyor sıfatları bizim kitabımızda vardı. Tevrat'ta Cenab-ı Hak tafsilatlı bir şekilde onları anlatmıştı. Ancak diyor ve me edri me tasnaunise kadınların ne yaptığını %100 bilemem. Diyor yani benim oğlum zannederim de yani Allah göstermesin bir şey olabilir. Aldatma olabilir. Bundan da %100 emin olamam ama diyor Resulullah'ın hak Resul olduğuna %100 kesin eminim. Kesin eminim diyor. Hazreti Ömer de veffekakallah Allah seni muvaffak kılsın ey İbn Selam. Doğru söyledin ve isabet ettin. Dedi diyor. Hatta kalkıp alnından öptü diyor. Bu şekilde hocam. Demek ki Tevrat'taki tarifler yani gerek zatıyla ilgili, gerek şehir, çıkacağı şehir, bölgeyle ilgili, zamanla ilgili, ondan sonra sözleriyle ilgili mesela ne diyecek, neye çağıracak, neye davet edecek. Bütün her yönüyle bir tarif yapılmış hocam.
Hocam tabi Kur'an-ı Kerim'de de
evet.
Hem Peygamberimizle ilgili hem de Peygamberimizin ashabıyla ilgili bir kısım misaller ve özelliklerin Tevrat'ta ve İncil'de geçtiği yerde açıkça ifade edilmektedir. Bunlardan birisi malum halleriniz. Fetih Suresinin son ayet-i kerimesi, 29 ayet-i kerimede orada Cenab-ı Hak işte Muhammed Allah'ın peygamberidir. Muhammed Resulullah. Bir, onun Allah'ın peygamberi olduğunu dile getiriyor. İki, onun beraberindeki sahabi-i kiramın öncelikle onların dinlerine çok salabetle bağlı oldukları, kafirlere karşı acımasız, efendim acımasız değil yani, inançlarına çok bağlı, tavizsiz yani, kendi alan çok merhametli, devamlı rükü ve secde halinde, Cenab-ı Hakk'ın rızasını arayan kimseler olduğunu, yüzlerinin secde izi olduğunu, sonra der ki meselum fit tevrat ve meselum fit incil. Onların diyor, Cenab-ı Hak diyor o ümmeti, o peygamber ümmetini Tevrat'ta bu şekilde anlattı. Sonra İncil'de de bu şekilde anlattı. İki ihtimali var. Birinci anlatım Tevrat'ta geçiyor. Ve meselun fil İncil, ikinci misalde İncil'de geçiyor tarzında. Veya her iki misalde hem Tevrat hem İncil'de geçiyor anlamında. İkinci misalde ise kezer'ın bir buğday başağı sapı örneği veriliyor. Ya da buğday tarlası. O bitmiş. Ondan sonra iyice o sapı kuvvetlenmiş. Başak iyice böyle olgunlaşmış. Ve ekicilerin, çiftçilerin çok hoşuna gidecek bir manzara haline gelmiş. Sonra da tabii bu Müslümanları sevindirirken kafirleri de öfkelendiriyor. Şimdi bu özelliklerin Efendimiz Aleyhisselam hakkında ve ümmeti hakkında, sahabe-i kiram başta olmak üzere ümmeti hakkında bu şekilde bir temsilin ve bilginin Tevrat'ta, İncil'de yer aldığını Fetih Suresi 29. ayet-i kerimesi hocam haber veriyor mu?
Evet.
Veriyor. Bu bir misal sadece. Hı hı. Demek ki orada ahir zaman peygamber ümmeti hakkında çok anlatımlar olduğunun bir açık delili hocam bu.
Evet.
Dolayısıyla bahsettiğim sonra ilave ettiğimiz zaman orada Cenab-ı Hak, onun Cenab-ı Hakk'ın bir rahmeti aslında bu. Hı hı. Yani gelecek peygamberi Cenab-ı Hakk'ın önce göndermiş olduğu ilahi kitaplarda Tevrat gibi, İncil gibi büyük ilahi kitaplarda büyük peygamberin diliyle ahir zaman peygamberinin vasıflarını Yüce Rabbimizin haber vermesi aslında insanlık için büyük bir rahmet.
Evet.
Ne bakımdan rahmet hocam? Yani tanımaları açısından. Diğer türlü diyelim hiç böyle bir alamet olmasa o zaman çıkan peygamberin peygamberi nereden bileceğiz?
Doğru.
Yani ya işte sözünü dinleyeceğiz, yüzüne bakacağız ama böyle bir nakli delinin diyelim ki takviyesiyle bir insan peygamber olduğunu anlamak daha kolay bir şey yani.
Tabii.
Daha güzel bir şey. Daha sağlam bir yol bu. Ama maalesef bu bilgiye sahip olanlar Allah'ın bu rahmetini, kıymetini bilmiyorlar. Tam tersine bunun aykırı, buna aksi istikamette hareket ediyorlar. Cenab-ı Hak onları zaten yerin dibine geçiriyor.
Evet.
Siz gerçeği bile bile gizliyorsunuz tarzında geçiriyor. Yine Araf suresindeki ayet-i kerime ne kadar açık bak. Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'na işte 70'li gitmesinden bahsediyor. Oradaki efendim hadiselerden. Sonra geliyor. İşte ben diyor rahmetimi diyor. İşte takva sahiplerine, zekatı veren, namazı kılan takva sahiplerine rahmetimi yazacağım diyor. Sonra o takva sahiplerinin kimler olduğunu tarif ederken Efendimiz'den bahsediyor.
Hı hı.
Yani ellezine yettebi'ûne rasûle nebiyyil ummiyyillezi yecidûnehu mektûben indan fit tevratı vel incil.
Evet.
Hocam ayet-i kerime. Araf suresinin diyeyim ki efendim işte 157-178'in ayet-i kerimeler bunlar. İşte o diyor takva sahipleri diyor. Şimdi Musa'ya tabi olmaları gerektiği gibi zaman gelecek, o peygamber gelecek ve yanlarındaki Tevrat ve İncil'de vasıflarını buldukları, okudukları o nebi, ümmi nebiye tabi olanlar müttaki olacaklar. Sonra o Efendimiz'in vasıflarını sayıyor. Diyor ki işte efendim onları Allah'ın diyor ki kötü şeyleri onlara haram kılar.
Hı.
Cenab-ı Hakk'ın emriyle, vahiyle.
Hı
hı. Tayyibat, iyi şeyleri ona helal kılar. Sonra efendim onların sırtından daha önceki şeriatta ağır hükümleri kaldırır. Zincirleri kırar. Falan böyle. Ve kim bu peygambere tabi olursa efendim onlar felaha erecek kimselerin ta kendileridir. Sonra Efendimiz'den söz ediyor. Sen de bütün insanlara kendinin bütün kıyamete kadar bütün insanlara peygamber ilan et.
Hı hı.
De ki ben işte bütün insan gibi peygamberim ve Allah'a kelimeyle iman ediyorum diye. Şimdi bu ayet-i kerimeler yani onlar işte çocukların tanır gibi tanır diyor hocam ayet-i kerime. Tevrat ve İncil'de Hazreti Muhammed Aleyhisselam ümmeti anlatılıyor diye efendim bir bilgiler var ya ayet-i kerime bunu çok açık bir sahabe
ediyor zaten. Evet, çok açık.
Ya da o da onun Elmalılı hocam onun tefsirinde öyle hatırlıyorum. Siz daha iyi bilmeniz lazım çünkü çalıştınız. Yani Cenab-ı Hak diyor Tur Dağı'nda diyor efendim gelen diyor 70 kişiye Musa Aleyhisselam onun şeriatinde ta kendinden belki efendim 2000-3000 sene sonra gelecek bir peygamberin nebi, ümmi bir nebinde olacağını haber veriyor. Onlar üzerinden Medine'deki ehli kitaba, Yahudilere o peygamberin tabi olun mesajını veriyor hocam.
Evet.
Çok ilginç bir şey gerçekten
evet.
Bu. Bu Yüce Rabbimizin en büyük rahmeti, en
evet,
büyük lütfü keremi ama kıymetini bilmek lazım bu nimetin. Bilirsek nimet olur, bilmezsek insanın başına bela olabilir. Bu Yahudi alimlerine bu bilgi hocam bunların başına bela olmuş gözüküyor.
Bu az önce hocam bu ayette önce kıbleden bahsedildiği için bazı müfessirler bu yarifunehu'daki zamiri kıbleye yani kıbleyi kıblenin hak olduğunu bilirler diye Aslında bu işte cüz'ü söyleyip hani küllü kastetmek gibi.
Bir de hocam şimdi yani çocuklarını tanımak gibi kıbleyi tanımak şimdi olabilir.
Evet.
Olabilir ama yani kişi kendi evladını tanıdığı gibi bir insan tanıyabilir.
Tabii.
He. Değil mi hocam?
O daha uygun.
He. Mesela şöyle bir misal verseydi. Hı-hı. Onlar diyelim ki işte Medine'nin yollarını, pazarın yolunu bildikleri gibi, işte altın gümüşü neye yaradığını bildikleri gibi efendim o kıbleyi tanıdıyselerdi. Yani o cinsten bir örnek verecek olsaydı o da uygun düşebilirdi. Evet. Olmaz ya, olabilir. Hı-hı. Ama bu tevhidler içerisinde tercih yaparken yani kişi evladını tanıdığı gibi bir başka insanı tanır.
Tabii. Dersinde. Yani zaten burada peygamberimizin her şeyini tarif ettiği için hocam, nerede çıkacak işte iki taşlık yani işte kayalar dağlar arasında olan bir şehirden Faran Dağları diyor işte hocam. Mekke Dağları'nın kastediyor. Oradan çıkacak. Nereye hicret edecek? Medine'yi tarif ediyor. Ondan sonra nereye dönecek? Abdestini tarif ediyor. Namazını tarif ediyor. Ümmetini tarif ediyor. İşte biraz önce okudunuz. Yani peygamberimizin her şeyiyle geniş bir şekilde tarifini yaptığı için bu işte o geniş tariften bir parçayı ifade etmiş oluyor. Yani bütün bunları biliyorlar. Biliyorsunuz diyor.
Tabii hocam hepsini. O beklenti tabii şeyde de vardı. Arap toplumunda vardı. Yani rivayetlere baktığımız zaman yani Yahudiler de kendi kitaplarındaki bilgilere dayanarak böyle bir ahir zaman peygamber geleceği beklendiği gibi belki onların etkisiyle.
Tabii.
Çünkü Araplar o Yahudilerle istişare halinde
ticaret yapıyorlar
falan. Ve böyle peygamber geleceği noktasında olan bilgileri almışlar ve o peygamber isminin Ahmet Muhammed olacağı noktasında bilgileri falan var. Hatta diyor Mekke'de benim çocuğum peygamber olsun diye çocuğun ismini Muhammed Ahmet koyanlar da vardı.
Evet.
Bir siyer bilgisi bu tabi.
Evet.
Vardı. Ve beklenti için olanlar vardı. Diyor ve kâlû levle nuzile hazel kur'ânû alâ racûlin minel qaryetin azîm. Bu Kur'an-ı Kerim işte iki Taif efendim Mekke'den şu büyük adamlara gelmesi lazımdı. İşte bu şiir Müslüman oldu. Kendisi efendim olmadı diye.
Ümeyye bin Ebi Salt.
Mesela onun diye.
Bekliyor kendisini.
Bekliyor. Ve Efendimiz diyor şiiri Müslümanı kendisi Müslüman olmadı. Yani kıskançlığına bana gelmesi lazım diyerek efendim, evet. Müslüman olmuyor.
Yani böyle çok güzel hocam nasihatleri var. Ahiretten bahsediyor.
Evet evet.
Allah'tan bahsediyor şiirlerinde. Ama işte bana kendisinde beklenti olduğu için bana gelmedi diye Müslüman olamıyor.
Hatta şey hocam Muhammed Abdullah Tiras o Kur'an'ın giriş kitabında şeyi karşılarken, yani karşılaştırırken diyeyim ki Kur'an-ı Kerim'le, Tevrat'ta onun bilgileriyle falan. Sonra Kur'an-ı Kerim'in belagatına falan söz veriyor. Diyor ki yani Kur'an-ı Kerim'in belagatı ayarında bir diyor şey yoktur diyor. Mesela bir divan, bir kaside yani bütünüyle başla. Fakat diyor tek tek mısra mısra aldığımız zaman diyor Kur'an belagatına yakın diyor Arap şiirinde örnekler vardır diyor. Evet. Olabilir bu.
Bir cümle, yarım
bir
cümle.
Cümledir falan şu bu yani. Orada onu yakalıyor yani diyelim falan. Mesela Ümeyye bin Ebi Salt'ın bir kısım şehirleri diyor hem mana itibariyle hem de itibariyle neredeyse ona diyor şey yapacak bir özelliği taşımaktadır. Yani adamın yani o şeyin karizmasıyla ilgili olarak bir şey söylüyor yani.
Evet, evet.
Falan böyle. Ama o da peygamber gelmediği zaman da kıskançlığından.
Bazen hocam sıfır olan adamı eğitmek işte 10-15 olan adamdan daha
iyi.
Kolay oluyor.
Hatta Arap suresindeki hocam bu 175 yıl davet-i kerimelerde وَتْلُوا عَلِيْبْنَا بَلِّذَا عَتِينُ وَاَيَاتِنَا فَنْسَلَخَ مِنَا ona kendisine bir kısım delillerimizi öğrettiğimiz ama sonra onu terk eden kişinin misali anlat. Köpek misali diye. Onun bir şeyi de bir rivayeti de Ümeyye bin Ebi Salt olma ihtimali var. Çünkü yani o Hanif dilinden kalma
Allah ilham etmiş, bilgiler vermiş.
Bir sağlam inanç var. Bir de ilham etmiş. Güzel şeyler efendim ona bina
düşündürüyor. Güzel düşünceler var. Evet.
Ama esas güneş doğunca bu kez efendim ona tabi olacak yerde bunun gibi sönüp gidiyor.
Yani bu bazen işte sıfır noktasında duran adam öbürkü bir yola girmiş. Biraz yol almış. Ama yanlış belki yola girmiş. Onu oradan çevirip de tekrar doğru yola sokuncaya kadar sıfır noktasındaki adamı
hareket etmek daha kolay.
İşte kibir, gurur, nefis de geri değişik için tabii ki.
Ya Allah korusun.
Ben işte iyiydim. Bütün insanların en iyisi bendim. İşte hiç kimse Allah demezken ben diyordum, ahiret diyordum. Bana gelseydi bu peygamberlikte kıskançlıkta girince tabii ki dönememiş maalesef.
Yani orada hocam o toplum yani Mekke'siyle, Medine'siyle bu bir peygamberin geleceği müjdesiyle ve bir haberiyle yani bir böyle bir beklenti var hocam orada.
Evet.
Bunu görmüş oluyoruz. Başka bir şey var mı hocam etkilemeye ilgili?
Yok hocam yani genel olarak bunlar söylenmiş.
Yani bu da peygamberlerin, peygamber efendilerimizin nasıl birbirinin devamı, birbirini tasdik eden, birbirini müjdeleyen, ilahi kitapların birbirini müjdeleyen böyle sağlam bir çelikten zincirin halkalar gibi birbirine bağlı olduğunu aslında göstermiş oluyor bu bilgiler kıymetli hocam. 147. ayet-i kerimede El-Hakku min Rabbike fela tekunenne minel mümterin sadakallahul azim. Gerçek olan Rabbinden gelendir veya gerçek Rabbinden gelmiştir. O halde şüphe edenlerden olma. Şimdi burada tabii hocam ayet-i kerime muhataba hitap ediyor.
Evet.
Ayetin ilk muhatabı peygamberimiz olduğu için. Ama peygamberimiz tabii şüphe etmeyecek bir insan da peygamberimiz aleyhisselam.
Evet, evet.
Ama onun da yine gelen ayetler, onların muhtevası, mesajı üzerinde Efendimizin kalbinin pekişimi noktasında ayetten şüphesiz faydası vardır. Çünkü neticede Efendimiz de bir kalp taşımaktadır.
Evet.
O da bir insandır, duyguları vardır. Zorluklar karşısında efendim üzülmek de efendim doğrudur. Güzel şeyler karşısında sevinmek de efendim yine insanın bir özelliktir.
Evet.
Dolayısıyla yani Efendimiz'i tamamen ayetin muhatabı dışına koymanın bir anlamı yok. Yani çünkü imanında da kuvvetlisi var, itminanında ötesi var. Kalbi metanetin bir üst basamağı var. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeler Efendimizin de kalbini takviye ediyor.
Evet.
Onun efendim metanetini artırıyor. Ama yani Efendimiz şüphe ettiği için efendim böyle ayet bu şekilde gelmiyor.
Tabii.
Evet. Yani hiç şüphe etmeyin. İmanı daha kuvvetli olsun. Efendim bu şeylere itimadınız daha efendim sağlam olsun. Hele hele ümmetin bu konuda hiç şüphe etmesinler diye bir kuvvetli mesaj veriyor.
Yani benim. Farklı yerlerde o var hocam. Yani peygamberimize hitap edilerek ümmetinin kastedilmesi çoğu zaman
mümkündür.
Mümkün oluyor. Belki şu yönden de olabilir burada hocam. Peygamberimizin karşılaştığı sıkıntıların, zorlukların büyüklüğünü de göstermiş olabilir. Yani Efendimiz tek başına bütün dünyaya meydan okuyor. O karanlığı, koyu zifiri karanlığı tek başına aydınlatmaya çalışıyor. Çok büyük bir tepkiyle karşılaşıyor. Büyük baskılar oluyor. Belki onlara karşı devamlı Cenab-ı Hak peygamberimize takviye ediyor.
Ya şimdi hocam öyle ayet-i kerimeler var ki o sadece peygamber hocam mahsus. Yani orada ümmetin şeyi yok ilk planda. Mesela diyor ki fele aleke tarikum ba'dama yuhaylek.
Evet.
Yani onların diyor işte buna bir melek gelmesi lazım. İşte efendim buna şöyle gökten üzerine altın gümüş inmesi lazım. Şöyle şöyle olması lazım gibi böyle. İleri geri konuşmaları yüzünden neredeyse Allah'ın sana indirdiği bir kısım vahiydir ya şimdi anlatmayayım, şimdi tebliğ etmeyeyim, şimdi konuşmayayım diyeceğin geliyor.
Evet.
Yaptın değil. Ama böyle bir ihtimal söz konusu olabilir. Hayır böyle yapmazsan efendim seni tebliğ. Mesela neredeyse seni az kaldı Allah'ın sana indirdiği ayetleri tebliğden onlar seni fitneye düşüp vazgeçeceklerdi. Ama Allah sana yardım etti ve sabit kıldı. Bu davanın üzerinde ve zerre kadar onlara meyletmedi.
Şey var ya hocam hani müşrikler bir gurur kibir biz diyorlar şimdi senin yanına gelelim ama fakir fukarayla biz beraber oturamayız. Senin yanında fakirler var. Biz diyorlar onlarla otursak bütün Araplar bizi ayıplarlar ya bunlar fakirlerle beraber oturuyorlarmış diye. Biz gelmeyiz. Sen onları kov tamamen seni uzaklaştır yanına gelelim. Peygamberimiz olmaz diyor böyle şey olmaz. İman edenler niye koyayım? Ama diyorlar o zaman şöyle olsun. Biz geldiğimiz zaman onlar bir kenara çekilsin. Biz gidince gelsinler senin yanına. Bu gayet makul gibi.
Yani şu ya bir dakika şöyle bekleyin. Konuşayım tekrar
ne olacak?
Oluruz deriz.
İki dakika nafile namaz kılsınlar kenarda. Biraz Kur'an-ı Kerim okusunlar.
Tekrar görüşürüz.
Tesbih çeksinler. Ben de burada büyük bir kar var yani. Belki müşriklerden bir iki tanesi Müslüman olursa bütün kabileler Müslüman olur. Çok makul gibi yani, geliyor ama hemen.
İslam'ın şey menfaati var.
Yani. İslam menfaati. Kendi menfaati için
değil. Şahsi menfaat değil.
Çok makul gibi geliyor. Efendimiz de o acaba olabilir mi diye düşünürken üst üste ayetler gelmeye başlıyor. Sakın. Sakın diyor bunu öyle bir şey yapma. İster gelsin ister gelmesin.
Yani hiçbir zaman onlar geldi diye bunları efendim kenara koymayacaksın.
Evet.
Bir adım bile öteye gidin demeyeceksin.
Demeyeceksin. Hatta tersini yapıyorlar.
Evet. Işte. Tam tersine onlara bir bulunmaya sabredeceksin. Ve la ta'du aynake anhum. Gözünü ona ayırmayacaksın.
Evet.
Dünya menfaatine yani işte biraz da itibar insan Müslüman olsun, etrafım biraz kalabalık olsun, biraz davam yayılsın falan gibi düşüncelerle onları diyor efendim onların gözünü onların üzerinden efendim almayacaksın.
Evet.
Kaydırmayacaksın diye. ikazlar geliyor hocam.
Yani belki bu tür şeylerden peygamberimizin de acaba işte vahyi okumaması ya biraz sonra okuyayım hemen şimdi bunları.
Tabii.
Şey yapmayayım. Gibi. Kızdırmayayım. Evet. Uzaklaştırmayayım. Yani hemen uzaklaşmasınlar da işte bir tedricilik uygulayayım falan ama Cenab-ı Hakk'ın başka bir metodu var. Evet. O metodu diyor ki direkt söyle onlara.
Evet. Dolayısıyla yani bu tür kitaplar Efendimiz Aleyhisselam'ı tamamen yani uzak tutmak aslında o Kur'an-ı Kerim'in ruhuna pek uygun düşmüyor ama ne kadar Efendimiz ilgilendiriyorsa onun kadar, ne kadar ümmeti ilgilendiriyorsa o şekilde onu o şekilde anlamak lazım.
Evet.
Hocam. Şimdi hocam bu ayet-i kerime çerçevesinde yani hak Rabbinden geldi, bu kıble olabilir diğer bütün Cenab-ı Hakk'ın bütün emirleri, bütün ayet-i kerimeler haktır. Allah'tan gelen gerçeklerdir. Haberler de böyledir.
Evet.
Bunların Allah'tan geldiği ilgili olarak efendim şüphe etme ama burada esas konu kıblenin tafili olduğu için el hakkuyu kıblenin mesleğe ama çevresi olarak da anlayabiliriz.
Evet.
Çünkü Elif Lam'la geliyor. Şimdi İmam Kuşeri'nin hocam şöyle bir açıklaması ayet-i kerimeye ilgili olarak rahmetullahi diyor ki Yahudi ve Hristiyanların peygamberimiz olan kıskançlıkları ve kötü zanları onları bildikleriyle büyüklenmeye sürüklemiştir. Nefsin karanlıkları içinde gururlanan hiçbir sözün fayda sağlamadığı hayasız kimseler de böyledir. Çünkü gerçeği biliyorlar. Yani bu peygamberimize bir Yahudi hitap ediyor ayet-i kerime. Herkes hitap ediyor. Bu emir Allah'tan gelmiştir. Kesin gerçektir. Allah'ın da emridir. Bunu şüphe etmeyin.
Evet.
Yani bunu kabul edin. Ama onlar bu şeylerine kıskançlıkları yüzünden bunu kabul etmekleri yine ayette dile getiriliyor. Oradan hareketle diyor ki nefsin karanlıkları içinde gururlanan hiçbir sözün fayda sağlamadığı hayası kimse de böyledir diyor. Ya bu şey sadece Yahudi ve Hristiyanlar için geçerli şey değil. Kim ki? Nefsini aldanarak böyle hak kelama, ilahi kelama, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine böyle bir şüphe için yaklaşacak olursa o da aynı tehdit altında kalmış olacaktır. Şeyh Üftadi Hazretleri de bu hidayetlerinin mürşi hocam şeyhi şöyle diyor. Bizim de yolumuzda 3 mertebe vardır diyor. Bu tasavvuf yolumuzda. Avam tabakasının içinde bulunduğu taklit mertebesi. Hepimiz avamız zaten. Evet. Mezhepleri, Maturidi'yi, inançta, efendim, anevi mezhebini diyeyim, amelde, başka bir mezhebe bağlıysak o da efendim. Onu taklit ediyoruz, bu şekilde ibadet ediyoruz, yapıyoruz. Tutup da Kur'an'dan, sünnetten yeni bir ibadet, yeni bir şey çıkacak halimiz hocam. Yok. Evet. İkinci olarak, 4 imam ve onların yolunda yürüyen müştehitlere ait olan tahkik ve ikan mertebesidir diyor. Üçüncü olarak da insanı kamilleri müşahede ve ihan mertebesi. Diye hocam bu mertebe ayırıyor. Bu tabii insanlar hocam havas, avam, havas gibi ayrımlar aslında her meslekte veyahut da diyelim her ilmi disiplinde söz konusu.
Evet.
Yani bunu aslında ilk defa bu ayrım ortaya çıkanlar hocam aslında daha da kadim. Yani Yunan felsefesine falan gidiyor hocam bu. Yani bu şeyler.
Evet.
Yani Aristo'ya falan da gidiyor. Oralarda bile
var.
Var.
Toplumu bu şekilde.
Tabii toplum bu şekilde yani. Özellikle havas avam ayrımı Aristo'da var hocam. Var. Sonra tabii filozoflara geldiğim zaman onlar da bunu alıyorlar. Bu kez kendi yaklaşımları çerçevesinde ondan sonra mesela işte filozoflara diyeyim. Yani işte böyle diyeyim ki kesin bilgilerle hareket eden filozoflara havas diye görüyorlar. Onun dışında böyle bu bilgi ulaşma imkanı olmayan, bu seviyede olmayanlar hepsi avam diye şey yapıyorlar hocam. Bu kez bir daha sonra bu tasavvufi muhit hocam geçiyor. Geçince de bu kez de burada bir avam, havas hatta havasıl havas şeyleri falan oluyor. Gerçi bunlara ışık tutan ayet-i kerimeler var.
Tabii.
Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın özellikle yani dünyada ne işte efendim mümin diyor, muhlis diyor.
Sâbikum l-hayrât, muktasit.
Tabii özellikle mesela zalimin nefsi, nefsi zulmedenler, muhlis oluyor gidenler ve sâbikum l-hayrât bizimle yarışanlar dediğimiz zaman yani bu gruplar var. Dolayısıyla bu belki isimlendirme noktasında avam havas belki etkilenme olabilir ama insanları inançlarına, amellerine göre sınıflandırma Kur'an-ı Kerim yaptığı bir şey. Ya kafir diyor. El kafirun vel müşrikun vel münafikun vel mu'minun.
Sağcı, solcu, önce.
Hepsini söylüyor. Dolayısıyla yani etkileme olsa bile yani bu tür efendim şeyler yapılıyor. Dolayısıyla tasavvufta kendine göre bir hocam ıstılah geliştiriyor. Orada da kişinin manevi durumuna göre işte avam diyor, havas diyor, havas havas tersinde onu böyle ifade etmeye çalışıyor.
Yani insanın demek ki hocam tabiatında var böyle farklılaşma. Hepsi tek tip değil. Ama işte bu farklılaşmayı, bu farklılıklar arasında işte adaleti gözetmek, zulmetmemek, İşte öncekilerde kast sistemi demiş adam, zulüm üzerine kurmuş. Bunu zulüm etmiş. Ama İslam asla diyor tam olabilir ama zulüm yok. Herkes adaletle.
Enteresan hocam. El kastu da zulüm demek.
Evet.
Yani o kast sistemi ya, belki adam 10 kelime onu kullanmıyor ama.
Orada.
Evet. Ama Arapçada hocam el kast, evet, adalet demek. Ondan sonra el kast aynı kökten. El kast hocam zulüm demek. Zulüm, yani. Evet. Hocam, kast sistemi aslında zulümsüz.
Zulümsüz. Evet.
Belki bunu düşünmemiş olabilir ama Cenab-ı Hak hocam adamlara böyle.
Bir de şeyi koyuyor Cenab-ı Hak işte hocam. Yani kalp, takvayı koyuyor. Diyor ki takvalı olan bana daha yakındır. Şimdi bilgi olarak belki değişik açılardan kademe olabilir. Bilgi olarak çok üstte olur adam, orta olur, düşük olur ama bilgisi düşük olan adam, takvası yüksekse,
evet,
yani Allah'a itaati, o daha üstün olur. Veya maddi olarak işte üst seviye, orta seviye, düşük seviye olur ama yani ölçü Allah'a itaat konusu.
Onu. Hocam Allah, ölçüyü aldığımız takdirde, evet, işte değişiyor. Şimdi rahmetli Musa Efendi Üstadımız bir yazısında Muhammed Paris Hazretleri'nin tevhide girişinden bir şeyi, bir paragrafı yazının birinci cümlesi olarak koymuştu.
Evet.
Tabi o zaman tabi çok etkilemişti okuyucuları. Diyor ki ister müfessir olsun, ister muhaddis olsun, ister fakir olsun, ister mütekellim olsun, ilmin hangi sahasında derinleşmiş olursa olsun, eğer diyor bir kişinin kalbinde efendim dünya muhabbeti bitmediyse veyahut da azalmadıysa, orada Allah'a tam yönelik gerçekleşmediyse, bizim diyor lisanımızda bu kişilerin hepsi avamdan sayılır. Harika bir şey. Niye? Aslında tam ayetin dediği yani.
Evet.
Cenab-ı Hak etkakim diyorsa, yani ilmin ne kadar zahiri ve sahip olsak olalım, eğer o takva etka noktasında bir besef alamadıksak hocam, o demek ki gerilerdeyiz.
Evet.
Ama takvayı Cenab-ı Hak bilir. Ama o ilimle beraber gerçekten kulluğuna, ihlasına, takvasına itina gösterirse o insanlar da daha değerli hale gelebilirler yani.
Evet.
Gelebilirler. Dolayısıyla bu ayrım hocam hepsinde var.
Var hocam.
Haklı olarak. Ahirette tabii Cenab-ı Hak onları tekrar ayıracağını söylüyor zaten.
Evet.
İşte sağdakiler, soldakiler, sabikun, mukarib olanlar diye. Şimdi hocam devamında yine Kuşeyri müftesini söylüyor. Nefsini diyor kötü huylardan temizlemeyen kimse her ne kadar akıllı ve bilgili olsa da ilahi marifetleri elde edemez. Çünkü marifetin yerleşmesi için nefsin arınması lazım. Nefsin efendim kötü huylardan temizlenmesi lazım. Kadefle hamen zekka,
evet,
tezekka. Şeytanın da aklı ve ilmi vardı. Ama kibir ve haseti yüzünden, burada tabii esas hakkı reddetmenin temel sebebi Yahudilerde kibir ve haset olduğundan dolayı biraz
şeytana benzetiyor.
Tabii, şeytana benzetiyor. Kibir ve haset yüzünden büyüklenip Allah'ın emrine isyan etti. Ehli kitabın Resulullah ve kıble konusundaki durumu da şeytanın durumuna benzer. Çünkü bunların Efendimiz Aleyhisselam ve kıblenin tafiri hakkında sahip oldukları bilgiler içlerinin pisliği sebebiyle kendilerine bir fayda sağlamamıştır. Bu sebeple nefisleri temizlemek, kalpleri tasfiye etmek ve ölüm geleceğe kadar istikamette bulunmak zaruridir. Bu kulluğun bir gereği hocam.
Evet.
Kadefle hamen de zekâ. Kul ne kadar efendim nefsini güzel, kötü huylardan temizler, ne kadar güzel şeyler bezeyebilirse, ne kadar bu istikamete devam edecek olursa o kadar kurtuluş imkanı olacaktır. Ama bu mücadeleyi bırakıp da nefsi vakat kahve mendesade olduğu gibi günahlarla böyle hasetle, kibirle başı bırakırsa böyle çürüyüp gidecektir diyeceğim.
Evet.
Onu görmüş oluyoruz. Bir de hocam bir hikaye anlatıyor Yunus Emre'den. Yunus Emre tam 30 yıl sıdk ile şeyhine hizmet etti.
Evet.
Hatta odun taşımaktan sırtı yara oldu. Ama bunu kimseye söylemedi. Şeyhi onu çok severdi. Diğer bürütler şeyhin ona olan bu sevgisini kıskandılar. Bir gün bu kıskançlar Yunus kızınıza aşık olduğu için size bu kadar hizmet ediyor dediler. Yunus Emre dizisi var ya.
Oradan çıkmış.
Buradan çıkmış. Bunun üzerine şeyh arkasında odunla içeri gelen Yunus'a, ey Yunus bu odunlar ne kadar da düzgün ve güzel dedi. Yunus ise bu kapıya eğrilik yaraşmaz diye karşılık verdi. Bak, o kapıya eğrilik yaraşmaz ama o eğrilik de her şeyi kastediyor tabii.
Evet.
Müritlerin Yunus hakkında söyledikleri nifaklarından değildi. Yalnız onun yaptığı hizmeti yapamıyorlar ve bu durum kendine ağır geliyordu. Bu sebeple Yunus'ta bulunan hizmet aşkına şeyhin kızına olan sevgisini de bağladılar. Şeyh ile Yunus arasında geçen konuşma ise diğer müritleri irşad etmek ve şüphelerini gidermek içindi.
Hmm.
Yani odunlar ne kadar güzel, bu kapıya erik yaraşmaz.
Yaraşmaz.
Konuşuyor ama o da üstü kapalı epey bir mesaj.
Mesaj veriyor, evet.
Yoksa şeyh diyor, Yunus'un durumunu pek iyi bildiği gibi hakkında yapılan kişiye sebebiyle Yunus hakkında suizanına kapılmamıştı. Çünkü mürşit, müridini başkasının sözüyle, övmesiyle, sevmesiyle tanımaz, kendisi tanır.
Evet.
Adam gerçek şeyse onun bunun değil efendim, bizzat görmek suretiyle evet. Kendisi onun durumunu efendim. Sonra diyor, şeyh diyor, müritleri yalancı olmasınlar, utanmasınlar diye kızını Yunus'la evlendirdi.
Oh.
Kız Kur'an okumaya başlayınca akan sular dururdu. Ne güzelmiş hocam. Böyle hocam şeyler nefsin tezkiyle alakalı bazı evet. Bilgiler devam ediyor.
Evet hocam.
Onun için onlar da artık okuyucularımız oradan ruhul bir adam okusunlar. Ama hocam. Güzel şeyler söylüyorlar hocam.
Evet hocam.
Şimdi kıymetli hocam aslında programımıza sonuna girelim. Evet, bir başka etkinliğe gideceğiz ama orada müsaadenizle diğer programı devam ettirelim inşallah. Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyorum. Sizlere
sağ olun hocam.
Kıymetli muhterem dinleyenlerimizi hürmetle ve muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.